Ayrım 9.
Sohbet oradan buradan devam ediyordu. Ben bir yandan kafamı sallar, arada iki laf söylerken, bir yandan da Gülsüm'ün hikayesini düşünüyordum. Sonunun nereye varacağını kestiremiyordum. Tıkanıp kalabilirdi. Altından çok ilginç şeyler de çıkabilirdi. Bir de Leyla ile ilişkimizi. Bir şeyin içindeysem sonu ne olacak diye endişelenme adetim pek yoktur. O endişeyi dışarıdan yapay biçimde Leyla sokuyordu kafama. Tedirginliğini bana da aktarıyordu. Şöyle sakin olsana kızım. Ne olacak? Rahat ol. Geldiler diye bağırdı birden bizimki. Hopladım. Resmen dalmışım. Sürgülü kapıyı bir hamlede çekip dışarı fırlamıştı. Telaştan demir çubuğumu unutmuştum. Kalan sopayı kavrayıp koştum. Gordon bayağı iri kıyım biridir. Ben de ufak tefek sayılmam. Karanlıkta birdenbire iki adamın üzerlerine koştuğunu görünce kaçmaya başladı birileri. Birkaç karaltıyı birbiri peşi sıra duvardan atlarken gördüm. Sonuncusu atlarken Gordon yetişti. Kot pantolonlu ince bir bacağa sopayı yapıştırdı. Bir çığlık duyuldu. Arkadan bağırışmalar. Sopayı yiyen kız ya da çocukmuş. İçim bir tuhaf oldu. Bizimki o hızla duvarı da aştı. İsteksiz bir gayretle ben de zıpladım. Biraz zordu ama öte yana geçmeyi başardım. Elime bir şey bulaştı. Çürük bir meyve ya da solucan, sümüklü böcek, her neyse. Karaltılar çayırda koşuyordu. 6-7 kişi. Biri topallıyordu. İlerideki evin arkasında kayboldular. Gordon küfürlerine küfürle cevap verdi. Ben de ona yardım ettim. Bağırırken sesim çok gürdür. Nitekim tabanca sesleri arasında patlayan bir tüfek gibi etkiledi çevreyi. Kaçmayın orospu çocukları diye haykırdım ardarda. Ama iyi ki kaçmışlardı. Daha fazla kovalamadık. Gordon heyecanlı fakat mağrurdu. Bana adım başı teşekkür edip duruyordu. Gözündeki değerim arş-ı alaya çıkmıştı. Ben bir şey yapmadım diyordum. O sen olmasan bu piçlere derslerini veremezdik diyordu. Sonra kahkahalar atmaya başladı. Evet evet işte bu kadar işte bu kadar diye bağırıyordu. Sonra eve döndük. Belki yine gelirler diye silahlarımızı gözden geçirdik. Köşeye büyükçe taş parçaları yığmıştı. Onları üst odaya taşıdık. Orada yatacaktık. Uzak atışlar için sapan bile hazırlamıştı. Bir okulda psikoloji danışmanı olarak çalışıyordu. Hem de bayağı bir zengin okulunda. İş arkadaşları bu halini görseler hakkında kim bilir ne düşünürlerdi. İşte bunları Leyla'ya anlatınca çok kızdı. İsteyerek gitmediğimi söylesem de hiç duymamış gibi eleştirilerini sürdürdü. Akıl kârı iş olmadığını biliyordum. Üstelik bundan sonrası beni ciddi ciddi endişelendiriyordu. Çeteci gençler yenilgiyi hazmedemezler ve yeni saldırılara yeltenirlerse. Benim barutum bir atımlıktı. Gordon bunu bilmiyordu. Zaten birçok işte durum böyle değil midir? İnsanlar birbirlerine güvenirler. Rahat, huzurlu olurlar. Güvendikleri kişinin gerçek durumunu, içinde olup bitenleri bilmezler. Bir de başka sorun. Herhangi bir şeyi sürdürmezsen eğer, sonuçta hiç başlamamıştan daha kötü duruma düşersin. Hem sana güvenenlerin gözünde, hem de kendi gözünde. İsteyen herkes için özveri gösterebildiğine göre, benim için yaptıkların bana özel değil demek ki, dedi Leyla. Ütü yaparken söyledi bunu, kendi kendine konuşur gibi. Gömleğini küçücük bir yağ damlası lekelemişti. Sırf onun için çıkarmış, yıkamıştı. Sonra da 2 saat ütülemişti. Benim gömleklerimden biri vardı üstünde. Buruşuk gömleğim. Tek parça bir şeyimi ütülememişti şimdiye dek. Eyşan'ı aramaz mıydım? Ondan sonraki akşam bir konsere gittik. B noktadan devrimci bir grup gelmişti. İtiraz edemedim. 3 bilet sattılar. Aslında o tür müziği sevmem. Son yıllarda caza merak sarmıştım. Salona Leyla ve Gordon'la birlikte gittim. Doğal olarak birçok tanıdık gördüm. Bizim Hesna bile gelmişti. Eşi yoktu. O böyle şeylerden hoşlanmaz. Ya çalışıyordu ya da evet ufaklık görünmediğine göre ona bakıyordu. Gordon dinletiye bayıldı. Bu coşku bizim en baba rock topluluklarımızın gösterilerinde yoktur dedi. Leyla donuk bir yüzle seyretti. Ben de pek coşkulu sayılmazdım ama beğendim. Leyla ile eve döndük. Seyircinin bağırıp çağırmasını, sloganlara kafayı takmıştı bu kez. O kadar ateşliyseler ülkelerine gidip niye savaşmıyorlar dedi bana. Aslında böylelerini bilirmiş. Gerçekten bazı şeyler yapanlar farklı, konserlere gidip slogan atanlar farklı kişilermiş. Söylediklerinde haklılık payı bulunuyordu. Zaten herkesin az çok bildiği gerçekler. Fakat ne diye milletin ağız tadını bozmaya çalışırsın be kızım? Her şeyin altını kurcalamak benim niye aklıma gelmez? Aptal olduğumdan mı? Hayır, bazı şeyleri deşmemek gerek. 40 yılın başı eğlensin garipler. Bunlarla yakın ilişkiye girmekten ne anlıyormuşum? Yahu alt tarafı birkaç bilet almıştım. Önemli bir kampanya falan olursa cüzi bir bağış verirdim. Zaten 40 tane grup var. Hepsine her ay versem maaşım yetmez. Bu muydu yakın ilişki? İş icabı ortak tanıdıklarımız oluyordu. Bazen de sorumlularıyla görüşüyordum. Sorumlu oldukları için değil, asıl görüşmem gereken kişilerle bağları olduğu için. Diyor ki bunlar kara para işleri çeviriyorlar. Kaçakçılık, hatta uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Fuhuş işine bile el atmışlar. Evet, bu şehirde B noktalıların ve H noktalıların içinden o tür işlerle uğraşanlar çıktığını biliyordum. Zaten gazete, televizyon haberlerinden farkındaydı herkes. Fakat elde kanıtı olmadan, ispatlamadan grupları pislikle suçlamak haksızlıktı. Bunlar netameli tiplerden bağış, haraç falan alırlardı. Bizzat tanıktım. Fakat bu bile onların mafya işlerini doğrudan yürüttükleri anlamına gelmezdi. Hem yürütüyorlarsa ben ne yapabilirdim? Herkes bir yol tutturmuş gidiyordu. Kimse nereye gidiyoruz, sosyalistlik bu mudur diye sormuyordu. Tasası bana, hele Leyla'ya mı kalıyordu? Bir yığın sıkıntı. Bunları düşünürsen işin içinden çıkamazsın dedim ona. Aklıma Leyla ile bir B-H lokaline gidişimiz gelmişti mesela. Üç kişi oturmuş güzel güzel konuşuyorduk. Bazen B nokta kahvelerine gitmek ilginç olur. Pencereden dışarıya bakmazsanız kendinizi B noktada hissedersiniz. Salonun düzenlenişi, masalar, sandalyeler, yoğun sigara dumanı, hatta ortamın kokusu bile B noktadaki tipik kahvelerdeki gibidir. Herkes B noktaca konuşur. Zaten çoğu E noktaca bilmez. Naklen yayınlanan B noktadaki maçları izler. Pek nadir kadın gider. Erkek kahveleridir. Konu bu değil. O vakit saçımı biraz değişik kestirmiştim. Kenarları iyice kısa, üstler bayağı uzun. Bizimkilerden birinin garibine gitmiş. Yan masadan söze karıştı. Hoca, saçını boyatmışsın, hayırlı olsun. Bırak canım dedim, nereden çıkarıyorsun? Yok yok, benden kaçmaz, saklama, dedi adam kendinden emin. Bıyık altından zeki zeki gülerek. Ne yapayım, sustum. Nasıl kabul ederlerse öyle bilsinler. Sonra hep birlikte gülüştüler. Sözde dalgalarını geçtiler. Tabii çıkınca Leyla açtı ağzını, yumdu gözünü. O çevreden, o kültürden nefret ediyordu. Ben de bayılmıyordum ama işim gereği bağlantıyı koparmamam gerekiyordu. Hancı tavuğu gibi yolcu bokuyla geçiniyorduk. Bana daha iyi bir iş bulsaydı o zaman hanımefendi. İşime gider gelir, böyleleriyle de görüşmezdim, değil mi ya? Bunlar sosyalist değil, milliyetçi diye tutturmuştu. Şu bu değil, hepsi milliyetçi. Milliyetçilik haklıysa öbürleri de haklı o halde. Niye kızıyorlar? Aklım karmaşık denklemleri çözebilecek kadar gelişmiş değil. Milliyetçilikten ben de hoşlanmam. Fakat bu konuda tüm solcular birbirine benzer düşünüyorsa ortada bir hata, bir sorun yoktur herhalde diye akıl yürütüyordum. Demek ki böyle tavır almak sosyalistlerin yararını, onları güçlendiriyor diye. Bunu söyledim, beni kızdırmak için alaycı alaycı güldü yine. Neyin kime yaradığını görebilmek için kafa lazım dedi. Sonunda sinirimi bozmayı başardı. Kutladım onu. Histerik bir kahkaha daha attı. İnsan 5 yaşında neyse ellisinde de o olurdu. Demek ki çocukken de kıskançtı bu kız. Kimsenin beğenilmesini, kimsenin sevinmesini, topluca coşmasını çekemiyordu. Başka bir yere götürsem oradakilere de bir kulp takardı nasıl olsa. Arabayı park ettim, eve girdim. Nasıl sürmüştüm oraya dek farkında değildim cevap yetiştirmekten. Leyla televizyonu açmış, karşısına kurulmuştu bile. Çikolataları birbiri ardınca götürüyordu. Yine tatlı krizine girmişti. Yiyip yiyip nasıl zayıf kalabiliyordu bu kadar? Bunlar dedi beni görür görmez, kimi kastettiği malumdu. Düzenle müzenle çelişkisi olan insanlar değiller. Öyle şeylerden anladıkları da yok zaten artık. Tek dertleri politik olarak söylediklerinin dinlenmesi. O kadar değil elbette. Biraz da dedikleri yapılsa tamam, bitti gitti. Eski sosyalistler şimdikileri görse sopayla kovarlar. Canım niye kovalasınlar dedim. Duyan da ortodoks komünist sanacak seni. Sansınlar diye karşılık verdi. Hala saygın var eskileri. Hiç değilse her konuda ayrı bir görüşleri vardı. Şimdikiler ne? Birkaç fasarya konuyu çıkar bakalım. Sokaktaki insandan ne farkları kalır? Neymiş o fasarya konular diye sordum. H nokta meselesi, insan hakları, herkesin kendi kendini ifadesi, sonra düşünce özgürlüğü, kirli savaş, cart cürt. Sustum. Bu durumda en iyi yanıt susmaktı. O da öylesine konuşuyordu zaten. Bir hafta sonra tamamen farklı şeyler savunabilirdi. Onu bağlayan ne vardı ki? Tuzu kuru okumuşlar, etnik grupların kendini ifadesini, insan hakları meselesini rahatlıkla fasarya konu diyebilirlerdi. Ben böyle düşünemezdim. Düşünsem söyleyemezdim. Çünkü böyle şeyleri söylediğim anda çevremdekilerin büyük çoğunluğu beni bir çırpıda silerdi. Ondan sonra istediğini istediğin kadar konuş. Bu yaştan sonra Leyla mı kazandıracaktı bana yeni bir çevre? Gerçekleşmesi olanaksız düşleri bırakacaktık elbette. Önümüze hangi somut sorun çıkmışsa onunla uğraşacaktık. Zaten ona daha fazla malzeme vermemek için bir şeyi gizlemiştim. Geçen ay buranın H nokta sorumlularından biri kuruma geldi. Hiçbir şey sormadan 10 tane bilet uzattı önüme. Parası şu kadar dedi. Nedir bu diye sordum. Dayanışma gecesi yapıyorlarmış. Kan beynime sıçradı. Benim gibi sakin kişiyi kızdırmak herkesin harcı değildir. Düşünün bir kere. Al bunları masamdan ve hemen odamdan çık dedim. Ne olmuş diye küstahlaştı. Zaten bizim sırtımızdan geçinmiyor musun? Birazını geri vereceksin tabii. Çık diye bağırdım E noktaca. Sinirlendiğim zaman E noktaca bağırırım. Alışkanlık olmuş. Sana dersini vereceğiz diye tehdit etti giderken. Hemen esas sorumlularını aradım. Durumu anlattım. Adam yarım saat sonra geldi. Bin bir özür diledi. Örgüte herkes geliyor dedi. On binlerce insan. Bunların hepsini inceden inceye eleyemeyiz. B noktadan gelen haberleri okuyorlar, çıldırıyorlar. Gerilla cesetlerinin kafalarına basıp fotoğraf çektiren timler. Irzına geçilen bacılarımız. Ondan sonra akıllarına her şey geliyor. Yakmak, yıkmak, öldürmek ne düşünülebilirse. Zor dizginliyoruz. Yani bilinen şeyler. İki tarafında haklılıklarını kanıtlamak için kullandıkları ötekinin vahşet görüntüleri. Burada birbirimize karşı hata yapmamamız gerekiyor dedi kalkarken. Yüzündeki sevecen ifadeyi görmesem onu da tehdit olarak algılayabilirdim. Ben yine de iki bilet satın aldım. Korktuğumdan değil, sevmiştim adamı. Tüm pimpirikliğine, hiç kimseyi beğenmezliğine karşın Leyla'dan hoşlanıyordum. Hoşlanmak ne kelime? İçimde her an beni bırakabilir diye bir endişe kımıldanıyordu her gün. En azından yalnızlığımı alıyordu. Bir kadına ihtiyacım vardı her yönden. Fahişelerle günlü gün edecek bir yapıya maalesef sahip değildim. Sık sık sevgili bulabilmeye ne karakterim ne fiziğim uygundu. Tipsiz sayılmam ama şehrin en yakışıklısı ben değildim. Gerçi bu işte önce uygun kişilik, sonra maddi güç, ondan sonra düzgün fizik işe yarar ama bende yalnızca son ikisinden biraz vardı. O halde Leyla ile evlenmeli miydim? Bir yerde birçok şeyin sonu gibiydi evlilik, birçok hayalin. Tamamen değil belki ama büyük ölçüde. Günübirlik aşklar, insana kazandırdığından fazla kaybettiriyordu bazen. Lise sonunda arkadaşlarla toplanıp genel eve gitmiştik. 7-8 kişi. Ben ve başka bir çocuk daha. İkimizin ilk deneyimi olacaktı. Öbürleri bizimle dalga geçiyordu. Bana birini uygun gördüler. Anlamsız yüzlü, bembeyaz tenli, tombul bir kızdı. Birlikte yukarıya çıktık. Ben bir şey yapamadım. Kız biraz uğraştı ama nafile. Daha kötü oldum. O da umursamadı. Parasını almıştı ya, ne fark ederdi? Aşağı indim, sanki becermiş gibi. Fakat yüzüm bomboktu. Ne o, bir şey yapamadın mı? Falan diyerek biraz sorguladılar. Niye yapamayacakmışım canım? Diyerek işi pişkinliğe vurdum. Ama bu olay haftalarca uykumu kaçırdı. Sonra verdiği tatsızlık yavaş yavaş hafifledi. En ağır utanç yarasının bile zamanla bir güzel kapanabileceğini ilk kez o zaman ayrımsadım. Sonra bir dergiden okudum. O koşullardaki ilk deneyimlerin önemli bir bölümü zaten başarısızlıkla sonuçlanırmış. Öyle üçüncü sınıf yerlere bir daha gitmedim. Koku hassasiyetim çok yüksektir. İlk deneyimin verdiği heyecan dışında odada pis bir koku duymuştum. Kokudan felaket iğrenmiştim. Kız öyle pis görünmüyordu ama koku bir yerlerini silmişti. Belki de o da kokuyordu. Bundan tam 2 yıl sonra öğrenci evimde bir kızla yattım. Bizim okuldandı. Pek çoklarıyla yatan deneyimli biri. O iş iyi gitmişti. Benim de kendime güvenim gelmişti. Sonra burada bir E nokta arkadaşımın arabasıyla ava çıkmıştık. Kurttu bu işlerde. Bense kek. Turo Caddesi'nde bir yerde durdu. Arabadan inip bir yere girdi. 5 dakika geçmeden iki kız da geri geldi. Sarışını önceden birkaç kez yattığı kızmış. Öbürü yeni. Hangisiyle yatacağı konusunda uzun süre kararsız kaldı garip. Ama tanıdık olanla sohbeti koyulaştırınca başka türlü herhalde ayıp olacağını düşünmüştü ki yenisi bana kaldı. Benimki yeni konu güzel bir kızdı. Sokakta görsen bu işi yaptığını asla inanmayacağın hal harekette bir tatlı masum. Arkadaşımın evine gittik. Kızlar ulu orta soyundular. Bizimki de dal taşak kaldı. Bayağı rahatsız olmuştum. Odaya geçer öyle soyunurum ben dedim. Bereket biraz alkol almıştım, sorun etmedim. İçeride işler başından itibaren iyi gitti. Kızdan mübalağa hoşlandım. Hatta o gün neredeyse aşık oldum. Sonra yani 2 gün sonra bizim evde buluştuk. Yine her şey çok iyi gitti. Ben müthiş keyiflenmiştim. O anda aklıma gelmişti. Bir daha da çıkmadı. Ben bile böyle bir şeyi becerebildiğim için müthiş keyif alıyorsam, dünyalar benim oluyorsa oraya nasıl ulaşılacaktı? İnsan denen varlık önce karnını iyi doymasını ve ondan sonra da ve daha çok birbirini becermeye her şeyin üstünde bir anlam yüklüyorsa bu bizim sosyalizm düşümüz falan hikayeydi. Böyle şeyleri ayıpladığımdan, küçümsediğimden değil, insan soyunun kediden köpekten çok önemli bir farkının bulunmadığını anladığımdan. Belki Leyla haklıydı. Kimsenin düzenle müzenle sorunu kalmamıştı artık. Herkes biliyordu gerçeği, itiraf edemiyordu. Onun için de önlerine çıkan sorunlarla uğraşıyorlardı. Kafalarını kaldırıp bakmaya çekine çekine. Evet, ben kıza acımaya başlamıştım. Neden bunları yapıyor diye. Ama işin daha ilginç yanı, 2 seferde de yüklice bir para almasını ve haftada 3-4 kişiyle yattığını söylemesine karşın bana 2'de 1 soruyordu. Fahişe mi olsam acaba? Ha ne dersin? Bu işte iyi para var. Fahişe olsam mı? Sen zaten fahişesin kızım diyememiştim. Bunu bir iyi niyet belirtisi olarak yorumlayıp yardıma çalışmıştım. 5 ya da 6 kez buluştuktan sonra kızla ciddi ciddi evlenmeyi düşündüm. Bana ailesini tanıştırdı. Babası orta sınıftan sayılırdı. Küçük bir şirkette idare müdürüydü. Annesi hemşire. Yani maddi sorunları yoktu. Annesi de babası da bayağı aklı başında insanlar gibi görünüyorlardı. Evde muhafazakar parti liderinin büyük boy fotoğrafları asılıydı. Muhafazakarların ahlak anlayışlarına öteden beri akıl erdirememişimdir. Adamların en çok üzerinde durdukları konu sözde muhafazakarlıktır, adı üstünde. Ahlakta muhafazakarlık, aile yapısında, eğitimde, cinsellikte muhafazakarlık. Ama taraftarları uygulamada en az sol parti taraftarları kadar geniştir. Zaten politika etik ilişkisini hiç anlayamamışımdır. Fakat onlara yani ana babasına sorsaydım ortada bir şey yoktu. İnsan evladına kötü bir şey kondurabilir mi? Nasıl akıl hastalığını, geri zekalılığı yakıştıramazsa fahişeliği de yakıştıramaz. Kızsa evde bir hanım hanımcık oluyordu ki sormayın. Ana babasının dizinden ayrılmayan, bir dediklerini iki etmeyen bir masum. Diyordu ki, yaptığım şey utanç verici, biliyorum. Bazen yattığım adamdan çok iğreniyorum, çoğu zamansa kendimden. Ama hızlı para kazanmak yok mu, insanı çekiyor. İstediğin elbiseyi istediğin yerden al. İstediğin lokantaya, bara düşünmeden gir. Keyfin mi yok? Taksi tut. Arzuladığın yere vınla. Paraya ilişkin beklentilerini bir süre için başka şekilde karşılarsan acaba bu kötü alışkanlıktan kurtulabilir misin diye sormuştum. Nasıl demişti? Bilmiyorum diye karşılık vermiştim. Birkaç gün sonra aklıma gelmişti. Evlenmeden önce bir süre onu deneyebilirdim. Bakalım iyi yola girebilecek miydi? Gireceğinden emindim bir bakıma. Biriktirdiklerimi topladım, sağdan soldan borçlandım. Bayağı yüklü bir parayı götürdüm, teslim ettim kıza. Bak dedim, bu parayı al, bitirinceye dek istediğin gibi yaşa. Sonra durumun olduğunda geri ödersin. Fakat bu süre içinde erkeklerle para karşılığı yatmayacaksın. Tamam dedi. İyi ki bu parayı vermişim. Çünkü deneme dönemini geçirmeden evlenmeye kalksam benim için hüsran olacakmış. Önce 2 hafta kadar işler iyi gitti. Öğrenciliğine döndü. Üniversite öğrencisiydi. Beni çok seviyordu. Bu bencil dünyada ilk kez karşılıksız veren sıcak bir kalple karşılaşmıştı ve bu mucize onu düzeltecekti. Koltuklarım kabarıyordu tabii. Sonra birden ortadan yok oldu. Telefonları çıkmıyordu. Ertesi hafta evine gittim. Annesi K noktaya tatile gitti dedi. Biraz sıkıştırıp öğrendim ki yanında erkek arkadaşı varmış. Sözünü tutmuştu. Erkeklerle yatıyordu ama para karşılığı değil. Şaka bir yana sonra döndü. Defalarca not bıraktım. Beni aramadı, ben de onu aramadım. Geçen ay gördüm onu, sokakta. Pahalı bir kafenin önünde duruyordu. Ben otobüsteydim ve araba durağa yanaşmak üzereydi. Hemen inip konuşayım diye ayağa kalktım. Baktım kafeden yaşlı bir adam çıktı. Çok esmer biri. Belli ki E nokta değildi. Benimki onun koluna girdi. Az ötede park etmiş, markasını bile tahmin edemediğim lüks otomobile doğru yürüdüler. İçimde bir şey kalktı ya da bir yerlerim öldü. Bana bir keresinde anlatmıştı, ağlayarak. Bazen çok sapık ilişkiler yaşıyormuş. İğrenç şeylere zorlanıyormuş. Birkaç kez dövülmüş. Buna benzer şeyler işittiğimde ya da filmde falan gördüğümde boğazım düğümlenir. Dayak yemiş gibi olurum. Kızlara acıdığımdan. Yoksa böyle şeyleri ben niye yapamıyorum duygusundan mı? Korkarım o da var. İnsanın cinsel güdüsünün sınırı yok. Bazı sapıklıklar da buna dahil. Yoksa onca porno film neden çekilsin? Pek çokları defalarca neden böyle filmler seyretsin? Evet, yemek yemek gibi bir şey. Tıka basa doyarsın ama yine acıkırsın. Doyarsın, yine acıkırsın. Bir çeşitten bıkarsın, öbür çeşide geçersin. Sonra öbürüne. Bunun sonu yoktur. İşte böyle düşününce hızlılara özentim azalır. Biraz rahatlarım. Zencilere merakım vardı. O olaydan birkaç ay sonra ıkına sıkına kendi çabamla barda zenci bir kız buldum. Tipi çok hoştu. Fakat eve geldiğimde burnuma kokusu vurdu. Birden iğrendim. Ağzı da kokuyordu, şeyi de. Tabii bunun bir zencide olması tamamen bir tesadüf ve talihsizlikti. Kızın o gününe özgü bir şeydi belki de. Sözünü ettiğim akşam biraz zorlansam da meramımı erdim. Ama ondan sonra günübirlik ilişkilerden soğudum. Bir süre sonra da Eşan'ı buldum zaten. Onunla yatarken bazen çaktırmadan burnuma pamuk tıkıyordum. Bazen de parfüm sıkıyordum içine. Bayağı faydası dokunuyordu. Leyla'yla ilişkimizde bu sorun kalmadı. Leyla tertemiz biriydi. Mis gibi kokuyordu. Belki de onunla ilişkimizin en huzurlu yanı buydu. 11. Bölüm. Telefon edip daha önce görüşme isteyecektim, dedi Gülsüm. Ama işleriniz olabilirdi. Rahatsız etmek istemedim. Hayrola, olayları hatırlamaya başladın galiba, dedim. Cidden meraklanmıştım. Neler anımsamıştı acaba? Çok fazla şey değil ama hızlanıyor. Gittikçe hızlanıyor belliyim. Bugün abisinin X'ye'deki son günüydü. Adam yarın gidiyordu. Gıcık olmasına gıcıktı. İşim diyor, başka şey demiyordu ama hiç değilse kardeşine biraz faydası dokunmuştu. Fakat gidiyordu işte. Son olayı anımsayabildin mi? Daha değil. Fakat birçok şey kafamda netleşmeye başladı. Kendi kimliğimi bulmak üzereyim. Seviniyorum, çok. Ses kaydını başlattım. Not almak için kağıt çektim önüme. Tamam öyleyse hemen başlayalım. Vakti değerlendirmek gerek. Hem bayağı merak ettim zaten. İstediğin yerden başla. Yüz anlatımı öncekinden tümüyle farklıydı. İnsanın kafasının içi çehresini ne kadar değiştiriyor. Karşımda anlamlı, etkileyici bir sima vardı neredeyse. Biraz fazla gülüyordu. Tatile çıkmış turist gibi. Bu kadar gülmese kuşkusuz daha iyi olacaktı. Kahveyi de çok öbürdetiyordu. İlk kez ikramımı geri çevirmemişti. Köpekten başlayayım. Hani söylemiştim. Bir köpek gördüm rüyamda. Bacağı kopuk, yaralı. Onun nedenini belki hatırladım. Konuşması hayli hızlanmıştı. Hatta yavaş konuştuğu bile söylenemezdi. Yalnız arada hala bazı bozuk cümleler kuruyordu. Diksiyonu tam normal sayılmazdı. Son görüşmemizden sonra onu bir daha gördüm. Belki daha çok. Son gördüğümden farklıydı. Onu demek istemedim. Bir olaya bağlı. Rüyada ben de vardım. Sonra uyandım. Düşündüm. Aklıma geldi bazı şeyler. Ormanın kenarında dolaşırken hırıltı duymuştuk. Yanımda biri vardı.